Efem Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2016 sayısından yazılar paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. Ve Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Çilelere Tebessüm başlıklı yazısını sunuyoruz. El Vedud ismiyle muhabbetin menbaı ve menşei olan Cenab-ı Hak, kuluyla dost olmak ister. Kalbi selime kavuşarak dostluğuna erebilen bahtiyarları, cenneti âlâya davet eder, ona ebedi ikramlar hazırlar. Bu dünya hayatında kulun gayesi, Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna erme yolunda gayret etmek olmalıdır. Ancak dostluk ve muhabbetin şartı, dosttan gelen eza ve cefayı dahi hoş karşılamakla ona rıza ve teslimiyet göstermektir. Bu hikmete mebni olarak en çok çile ve musibet peygamberlere, sonra velilere gelmiştir. Çünkü onlar bu çile ve ıstırapları dostun bir hediyesi bilme olgunluğunu sergilerler. Rıza ve sabırlarıyla terakki ederler. Hazreti Mevlana, çilelere sabrı güzel bir kıssayla şöyle ifade eder. Bir efendiye hediye olarak bir kavun getirilmişti. O da sevdiği, gönüldaşı, derin duygulu, sadık hizmetkarı Lokman'ı çağırdı. Lokman gelince, efendisi kavundan bir dilim kesip ona ikram etti. Lokman o dilimi sanki bal gibi, şeker gibi yedi. Öyle hoşlanarak, öyle zevkle yemişti ki, onu görenlerin de iştahları kabarıyor, ona adeta imreniyorlardı. Efendisi ona ikinci bir dilim daha verdi. Zira efendisi, Lokman'ın duyduğu bu lezzet karşısında huzur buluyordu. Derken kavundan son bir dilim kaldı. O zaman efendisi, bunu da ben yiyeyim de ne kadar tatlı bir kavun olduğunu anlayayım, dedi. Efendisi o dilimi yer yemez kavunun acılığından ağzını bir ateş kapladı. Dili uçukladı, boğazı kavruldu. Kavunun acılığından kendinden geçti. Ondan sonra Lokman'a sordu. Ey benim canım hizmetkarım, böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin? Böyle bir kahrı nasıl oldu da lütuf saydın? Bu nasıl bir sabırdır? Kim bilir şimdiye kadar ne acılara katlandın ve sabrettin? Yoksa sen tatlı canına düşman mısın? Neden bir şey söylemedin? Neden beni mazur görün, şimdi yiyemem demedin? Lokman dedi ki, ben siz efendimizin elinden o kadar tatlı yemekler yedim, maddeten ve manen o kadar çok nimetleriyle perverde oldum ki, size bunlar için mukabelede bulunamadığımdan dolayı mahcubiyetimden iki büklüm olmuşumdur. Elinizde ikram ettiğiniz bir şeye bu acıdır, yenilemez nasıl diyebilirim? Hem sizin elinizden gelen her acı bana tatlı gelir. Çünkü bedenimin bütün cüzleri sizin nimetlerinizle perverde olmuştur. Sonra Lokman heyecan ve muhabbet dolu sözlerle içini dökmeye şöyle devam etti. Ha efendim, sizden gelen bir acıdan feryat edersem, başıma yüzlerce defa toprak saçılsın. Lütufkâr elinin tadı bu kavunda nasıl acılık bırakır? Muhabbetten acılar tatlılaşır. Muhabbet sayesinde bakırlar altın olur. Muhabbetle tortular durulur, arınır. Muhabbet vesilesiyle dermansız dertler şifa bulur. Muhabbetle ölüler diridir. Muhabbet sayesinde padişahlar kul olur. Muhabbetten dolayı zindanlar gül bahçelerine döner. Muhabbetten ötürü karanlık evler aydınlanır, nurlanır. Muhabbet vesilesiyle nar, nur olur. Muhabbet varsa çirkin bile huri kesilir. Muhabbet varsa kederler neşeye döner. Muhabbet sayesinde yoldan çıkanlar saadet rehberi olur. Yol kesenler yol gösterici olur. Muhabbet sayesinde hastalık dahi sıhhat ve afiyete çevrilir. Hasılı muhabbetle kahır rahmet olur. Cenab-ı Hak Fecr suresinde gafil insanın nimetler ve iptilalar karşısındaki tavır değişikliğini şöyle tasvir eder. İnsan, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde der ki, Rabbim bana ikram etti. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa der ki, Rabbim beni önemsemedi. Fecr 15-16. Cenab-ı Hak mütakip ayetlerde insanın bu bencil ve menfaatini merkeze alan dünyalığa aşırı düşkün halini kınamakta ve surenin sonunda salih kullarını cennete şöyle davet etmektedir. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Salih kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Fecr 27-30. Anlaşılmaktadır ki Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna ermenin, salih kullar arasında cennete davet edilmenin şartı rızadır. İlahi taksimden razı olmaktır. Acı, tatlı, zor, kolay demeden dostun takdir eliyle gönderdiği ikramlarını lezzetle kabul etmektir. Velhasıl hayatın medcezirlerini kabullenmektir. Hazreti Eyüp aleyhisselamın hali de bu hususta çok güzel bir misaldir. Eyüp aleyhisselam, Allah'ın birçok nimetlerine gark olmuştu. Yiğit evlatları vardı. Büyük varlık sahibiydi. Sıhhat ve afiyet içindeydi. İlahi imtihan olarak iptilalar başladı. Önce arazileri gitti. Sonra ağır bir hastalığa duçar oldu. Sıhhati bozuldu. Oysa hiç kalbini bozmadı. Sabrı cemil gösterdi. Eyüp aleyhisselam hastalığının en şiddetli günlerini yaşıyordu. Hanımı Rahime Hatun dedi ki, sen bir peygambersin. Allah Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertlerden kurtulsan. Eyüp aleyhisselam sordu, sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı? 80 yıl idi. Ey Rahime! Cenab-ı Hak bana 80 sene sıhhatli bir ömür ihsan etti. Hastalık müddetim sıhhatle geçen ömrüme nazaran çok az. Hal böyleyken Cenab-ı Mevla'ya halimi şikayet etmekten haya ederim. Allah Teala bizlere nimetler verirken razı oluyoruz da ondan gelen belalara niçin sabretmeyeyim? Ben Rabbimden razıyım. Eyüp aleyhisselamın bu tavrı rızanın en güzel misalini sergiler. Eyüp aleyhisselam bütün musibet ve sıkıntılarına rağmen halinden şikayetçi duruma düşmemek ve takdire rızada kusur göstermemek için hastalığını Cenab-ı Hakk'a arz etmekten, kendisi için sıhhat ve afiyet dilemekten bile çekinmiştir. Nihayet zevcesinin ısrarları karşısında sadece Rabbim, başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Enbiya 83 diye niyazda bulunmuştur. Bu dua üzerine Allah Teala kullukta daim olanlara bir rahmet hatırası olmak üzere onun derdini gidermiş, hastalığına şifa vermiş ve kendisine yeniden mal ve evlatlar lütfetmiştir. Cenab-ı Hak sabır, şükür ve hale rıza makamında zirveleşen Eyüp aleyhisselam için o ne güzel kuldu. Saat 44. İltifatında bulunmuştur. Güzel kulluğun sırrı, şikayet yok, şükür var. şiir diliyle hikmetleri terennüm eden büyük mutasavvıf Yunus Emre Hazretleri de nefsine şöyle hitap eder. Yunus, imdi her derde, Eyüp gibi sabreyle. Derde katlanamazsın, derman arzu kılarsın. Derman şikayette değil, şükürdedir. Şikayet rızasızlıktır. Hele kullara şikayetin ne kadar abes olduğunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şöyle ifade etmiştir. Uğradığın dertlerden mahluka şikayeti kes. Merhametliyi merhametsize şikayet etmiş olursun. Velhasıl bir Müslüman daima tebessüm halinde olacak. Hizmette tebessüm halinde olacak. Bir muvaffakiyet olduğunda da onu Allah'tan bilecek. Bir iptila geldiğinde de razı olacak. Râziyetem merziye sırrına ererek, yani Allah'tan razı olacak, Allah da ondan razı olacak. Hakkın dostluğuna ermenin şartı bu. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ömrü adeta bir çile çemberiydi. Fakat o sallallahu aleyhi ve sellem en büyük istinadı olan hanımı Hazreti Hatice'yi ve hamisi Ebu Talib'i kaybetmiş, bir destek bulma ümidiyle gittiği Taif'te taşlanmış vaziyetteyken Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz etmişti. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belalara aldırmam. Yeter ki sen benden razı ol. Ashab-ı kiram da İslam'la şereflenmenin bir bedeli olarak kıssadaki gibi nice acı kavunlar yedi. Zehirle pişmiş aşlara talip oldu ve böylece vuslatın lezzetiyle mest oldu. İşkenceler acı kavun gibiydi. Çileler, boykotlar, maruz kaldıkları istihzalar birer acı kavun gibiydi. Fakat onların hepsi ashab için lezzet oldu. Şükür vesilesi oldu. Hazreti Bilal radıyallahu anh, azgın ve gözü dönmüş müşriklerin ağır işkenceleri altında adeta bir perteye dönmüş olan vücudundan kanlar akarken bile daima ehad, ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir diyerek tevhidi tebliğ ediyor ve şirke meydan okuyordu. Acı ve ıstıraptan ziyade imanın ulvi zevkini tatmış bir gönülle likaullah hazzını yaşıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafeti döneminde ilk Müslümanlardan olan Habbab bin Eret radıyallahu anh'a Allah yolunda çektiğin işkenceleri bize biraz anlatır mısın demişti. Bunun üzerine Hazreti Habbab, ey müminlerin emiri, sırtıma bak dedi. Onun sırtına bakan Hazreti Ömer, ömrümde böylesine harap edilmiş bir insan sırtı hiç görmemiştim diyerek hayretler içinde kaldı. Habbab radıyallahu anh şöyle devam etti. Kafirler ateş yakarlar ve beni elbisesiz olarak üzerine yatırırlardı. Ateş ancak sırtımdan eriyen yağlarla daha da şiddetlenirdi. Müşrikler ateşte kızdırdıkları taşları Hazreti Habbab'ın sırtına yapıştırırlar ve işkencenin şiddetinden mübarek sahabinin etleri dökülürdü. Buna rağmen yine de kafirlerin istedikleri sözleri söylemezdi. Zira imanın lütfettiği vuslat heyecanı bütün dünyevi meşakkatleri bertaraf ediyordu. Habbab bin Eret radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Allah Resulü Kabe'nin gölgesindeyken yanına varıp kendisine müşriklerden gördüğümüz işkenceleri şikayet tarzında anlattık. Ardından da bu işkencelerden kurtulmamız için Allah'tan yardım dilemesini talep ettik. O da bize şöyle buyurdu: sizden evvelki nesiller arasında yakalanıp bir çukura konan, sonra testereyle baştan aşağı ikiye bölünen ve demir taraklarla etleri tırmıklanan, fakat yine de dininden dönmeyen müminler olmuştur. Allah'a and olsun ki O bu dini tamamlayacak, hakim kılacaktır. O derecede ki bir kişi Allah'tan ve koyunlarına kur saldırmasından başka bir korku duymaksızın Sana'dan Hadramut'a kadar emniyet içinde gidip gelebilecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz. Tarih şahittir ki zalimlerin zulmüne ancak bu iman gücüyle karşı konulmuştur. İlk İsevîler aslanların dişleri arasında parçalanmayı göze alarak tevhidi korumuşlardır. Ashab-ı Uhud hendeklerde yanmaya razı olmuş, tevhidden taviz vermemiştir. Habib-i Neccar taşlanırken bile bir imanın vecdi içindeydi. Keşke kavmim Allah'ın bana bu ikramını bilseydi demiştir. Bunlar tarihteki nice tevhid kahramanlarının sayısız misallerinden ancak birkaçı. Sahabenin hayatı da o misallerle dolu. Onlar bu vuslata erebilmek için her türlü çile ve meşakkatlere tebessüm ettiler. Çünkü onların tek derdi bu hayatı iman nimetinin, Allah Resulüne ümmet olma nimetinin bir şükranesi olarak yaşamaktı. Bu iştiyakla Vehb bin Kepşe radıyallahu anh Çin'e gitti. İbn Abbas radıyallahu anh'ın kardeşi Semerkant'a gitti. Abdullah İbn Mesud ve niceleri Kufe'ye, Hazreti Bilal ve niceleri Şam'a, Ebu Eyyub el-Ensari ve niceleri İstanbul'a gitti. Tabiinden Ukbe bin Nafi, Kayravan'a gitti ve emsalleri kıtalara kanat açtı. 100.000'i aşkın sahabi olmasına rağmen Mekke ve Medine'de metfun sahabi çok az. Çünkü her biri ashab olmanın şükrünü ödemek için çilelerin yoldaşı oldu. Onları takip eden nesillerde hakiki saadetin yolunun çilelere katlanmak olduğu hakikatini çok iyi anladılar. İstanbul'u fethe koşan yiğitler, şehadet sırası artık bizde diyerek iştiyakla ölüm saçan surlara koştular. Şehadet şerbeti de imanın ve vatanın muhafazası için can vermekte, dostun hatırı için lezzetle yenilen bir acı kavundu. Çanakkale'de 250 bin vatan evladı düşmanın önüne etten duvarı bu iştiyakla ördü. Bütün bunlar dostun dosta vefasıydı. Fazilet ve rızayı ilahiye ram olmuştu. Bu çerçevede bugün sayıları 2,5 milyonu aşan ve halk tabiriyle Tanrı misafiri olarak isimlendirilen Suriyeli kardeşlerimiz için bir fedakarlık imtihanında olduğumuzu unutmamamız icap eder. Cenab-ı Hak nesillerimizi de ecdadındaki iman iştiyakından, birlik, beraberlik ve kardeşlik fedakarlığından hissedar eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Çilelere Tebessüm başlıklı yazısını paylaştık. Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'ndan Sır ve Hikmet İncileri bölümünde yer alıyordu bu yazı Yüz Akı Dergisi'nde. Ve son olarak değerli dinleyenler, Çanlı Mazimizden Seçme Nükteler başlıklı bölümde yer alan bir iki nükteyi paylaşıp programımızı noktalayacağız. zahiri tatlı ama içi acı. Mutasavvıf şair Niyazi Mısri, 9 Mart 1618 tarihinde Malatya'da doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Şiirlerinde ilim tahsili için bir süre Mısır'da kaldığından Mısri ve Niyazi mahlaslarını kullanmış, bu ikisinin birleşiminden meydana gelen Niyazi Mısri diye tanınmıştır. Gençlik yıllarında tasavvufa karşı olsa da sonradan sufileri yanlış tanıdığını fark edip Halveti tarikatına intisap etti. Devrin alimlerinden mantık ve kelam okudu. Eser'de ilim tahsiline başladı. Bu sırada Kadiri Tekkesi'nin şeyhine intisap etti. Bu şeyhin bir gün kendisine zahir ilmi talebinden tamamen vazgeçmedikçe tarikat ilminin kendisine açılmayacağını söylemesi üzerine kararsız kaldı. Abdülkadir Geylani Hazretleri rüyasında zuhur ederek zahir ilmini öğrenip onunla amel etmesini, tarikat ilmini ise bir mürşide ulaşarak elde edebileceğini söyledi. 1647'de Ümmi Sinan'a intisap etti. 9 yıl şeyhine hizmet edip Seyru Sülukunu tamamlayan Mısri Hazretleri 1656'da halife tayin edilmesinin ardından Uşak, Çal ve Kütahya'da irşat faaliyetlerinde bulundu. Cihada katıldı. Niyazi Mısri 16 Mart 1694 tarihinde siyasi bahanelerle sürgün edildiği Limni'de vefat etti. Kabri Limni'dedir. Niyazi Mısri Kuddise sırru, devlet büyükleri tarafından ne gönderilirse gönderilsin, kesinlikle kabul etmez, reddedermiş. Bir seferinde, herhalde tecrübe etmek için olsa gerek, küçük kavanoz içine bir miktar altın, üzerine de reçel koyup, lütfen kabulünü rica ederler. Kavanozu huzurlarına getirip koydukları anda, bunun zahiri tatlı gibi görünse de içi acıdır buyurur. Sonra kırılmasını emreder. İçinden altınlar çıkar. Bunları derhal gönderen kişiye iade ettirir. Asil valide ve hayırsever kızı. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan 1522'de dünyaya geldi. Annesi Hürrem Sultan'dır. Mihrimah Sultan iyi bir eğitim gördü. Evlenme çağına geldiğinde Diyarbekir Beylerbeyi Rüstem Paşa ile evlendirildi. İyi yetiştirilen Mihrimah Sultan güzel konuşur ve güzel yazardı. Son derece dindar ve hayırseverdi. Büyük servetini yakın, uzak herkese infak ederdi. İkinci Selim'in tahta çıkışında acil ihtiyaçları için ona 50 bin altın verdi. Mekke'deki su yollarının tamiri için 500 bin altın harcadı. 25 Ocak 1578 tarihinde vefat etti. Kabri Süleymaniye Camii haziresinde babasının yanındadır. Babası tarafından çok sevilen ve fikirlerine kıymet verilen Sultan, 1558'de annesinin vefatından sonra babasının müşaviri oldu. Adeta valide sultan sıfatıyla hareket etti. Babasını Malta seferine teşvik etti. Hatta kendi servetinden 400 kadırga yaptırıp donanmaya hediye etti. Kardeşi Sultan II. Selim ve yeğeni Sultan 3. Murat zamanında yaşadı ve Hala Sultan adıyla itibar gördü. Annesi gibi dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanındı. Asrının en zengin kadınıydı. Sık sık hazineye borç verdi. Servetini hayır hasenata harcadı. Hayatını bu işe tahsis etti. Mimar Sinan'a Üsküdar ve Edirne Kapı'da iki cami yaptırdı. Mekke-i Mükerreme'deki Ayn-ı Zübeyde adlı su kaynağını tamir etti. Donanmaya 192 kantar işlenmiş demir temin eden bir vakıf kurdu. Evet, şanlı mazimizden seçme nükteler başlıklı bölümden iki güzel nükteyi paylaştık. Abdullah Mesut Hıdır imzalı yer almış bu nüktelerde değerli dinleyenler Yüz Akı dergisinde. Evet, bugün Yüz Akı'nın 2016 Mart sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık sizinle ve böylelikle programımızı bugün de noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.